Ayrım 26. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 228. Geldikten kısa bir süre sonra lisedeki resmi bir törenin açılış konuşmasını yazmam gerekti. Öğretmenler yazımı onaylasalar da bu gibi konuşmalarda son sözün müdüre ait olduğunu söylediler. İkinci kattaki merdivenlerin sonunda yaşıyordu. O mesafe bana yürüyerek dünya turu atmak gibi geldi. Bir gece önce kötü uyudum. Pazarları taktığım kravatı taktım ve kahvaltımın tadını bile alamadım. Müdürün oda kapısını o kadar yavaş çaldım ki ancak üçüncüde duydu ve beni selamlamadan yolu gösterdi. İyi ki, çünkü yalnızca boğazım kuruduğu için değil, soylu ahşap eşyalar, kadife döşemelerle kaplı odasının büyüklük, güzellik ve düzeninden, deri kaplı şaşırtıcı ciltler barındıran kitap raflarıyla dolu duvarlarından etkilendiğim için de ona yanıt verecek sesim çıkmayacaktı. Müdür, ben soluğumu düzene sokana kadar resmi bir sükunet içinde bekledi. Sonra çalışma masasının önündeki koltuğu işaret ederek o da kendisininkine oturdu. Onu ziyaret nedenimi açıklamayı da en az konuşma kadar hazırlamıştım. Sessizce dinledi. Her cümlemi başıyla onayladı ama ne bana bakmıştı daha ne de elimde titreyen kağıda. Eğlenceli olduğunu sandığım bir anda ondan bir gülümseme koparmayı denediysem de bir işe yaramadı. Dahası da var. Ziyaretimin nedenini bildiğinden emindim ama açıklama törenini yerine getirtirdi bana. Sözlerimi bitirince çalışma masasının üzerinden elini uzatarak kağıdı aldı. Derinlemesine okumak için gözlüğünü çıkarttı ve elindeki kalemiyle yalnızca iki düzeltme yapmak için durakladı. Sonra gözlüğünü takarak yüreğimi yerinden oynatan taş gibi bir sesle gözlerime bakmadan konuşmaya başladı. "Burada iki sorun var," dedi. İspanyol bilge José Celestino Mutis'in 18. yüzyılda dünyaya tanıttığı yurdumuzun soluk kesici bitki örtüsü arasında "bu lisede cennet gibi bir ortamda yaşıyoruz," yazmışsınız. Soluk yazarken H yoktur. Ayrıca yurdumuz yerine ülkemiz deseniz belki daha iyi. Kendimi aşağılanmış hissettim. İlk durum için bir yanıtım yoktu ama ikincisinden kuşku duymuyordum. Sesimin çıktığı kadar hemen yanıtımı yapıştırdım. "Özür dilerim müdür bey. Sözlüğe baktım. İki sözcüğü de kullanabileceğimi gördüm. Yurdumuz bana daha vurgulu gibi geldi." O da benim gibi kendini saldırıya uğramış hissetmiş olmalı. Bana bakmadan ve tek söz etmeden kütüphanesinden sözlüğünü aldı. Yüreğim burkuldu. Çünkü dedemin atlasının aynısıydı. Ama yeni ve pırıl pırıl, belki de hiç kullanılmamıştı. Bir açışta doğru sayfayı buldu, okudu. Sonra bir daha okudu ve gözlerini sayfadan kaldırmadan "siz hangi sınıftasınız?" diye sordu. "Üçüncü," yanıtını verdim. Sert bir darbeyle sözlüğü kapattı ve ilk kez gözlerime bırakarak "bravo," dedi. "Böyle devam edin." O günden sonra sınıf arkadaşlarımın bir tek beni kahraman ilan etmedikleri kaldı. Beni alayla kıyıdan gelip müdürle konuşan velet diye çağırmaya başladılar. O görüşmeden en çok aklımda kalansa imla ile yaşadığım kişisel dramla bir kez daha yüz yüze gelmiş olmamdır kuşkusuz. Hiçbir zaman imlayı anlayamamışımdır. Öğretmenlerimden biri Simon Bolivar'ın zaferini berbat imlasına borçlu olmadığını söyleyerek moralimi düzeltmeye çalıştı. Ötekiler de bunun pek çok insanın sorunu olduğunu söyleyerek beni teselliye uğraştılar. Bugün 17 yayınlanmış kitabın ardından bile düzeltmenler korkunç imla hatalarımı basit basım hatalarıymış gibi kibarca düzelterek beni onurlandırmaya gayret ederler. Zipakira'da herkes gönlüne göre ve kişiliğine uygun bir biçimde değerlendirirdi boş zamanlarını. İspanyollar bulduğunda hala işletilen tuz madenleri, hafta sonları fırına verilen tavuk eti ve tuz sepetlerine doldurulan patateslerle piknik yapılan turistik bir çekim merkeziydi. Biz kıyıdan gelenlerse fena halde hak ettiğimiz yaygaracı ve edepsiz ünümüzle günün moda müzikleriyle artistler gibi dans eder ve ölesiye aşık olurduk. Artık o kadar doğaçlama davranır olmuştum ki, Dünya Savaşı'nın bittiği haberi geldiği gün bayraklar, pankartlar ve zafer çığlıklarıyla kutlamak için sokağa döküldüğümüzde, söylev verecek bir gönüllü arandığını söylediklerinde hiç düşünmeden ana meydanın karşısındaki kulübün balkonuna çıktım. Pek çok kişinin ezberlenmiş olduğunu düşündüğü bir konuşmayı çığlıklar arasında oracıkta yapıverdim. Bu, hayatımın ilk 70 yılında hiç hazırlanmadan yaptığım tek konuşma oldu. Konuşmamı büyük dörtlere şiirsel bir övgüyle bitirdim. Ama meydanda toplananların dikkatini çeken kısa süre önce ölmüş olan ABD Başkanı için söylediklerim oldu. El Cid gibi öldükten sonra da savaşları kazanmasını bilen Franklin Delano Roosevelt. Bu cümle günlerce kentte duyuldu. Sokak levhalarına ve bazı dükkanların vitrinlerindeki Roosevelt portrelerine yazıldı. Böylelikle de benim ilk kamusal başarım ne şair ne de romancı, hatip olarak kazanılmış oldu. Daha da kötüsü, politik bir hatip. Ondan sonra beni bir balkona çıkarmadıkları politik bir etkinlik olamadı lisede. Tek fark, tüm söylevlerimin yazılıp son satırına kadar düzeltilmiş olmalarıydı. Zamanla bu yırtıklığım neredeyse tamamen dilsiz kesilmemi sağlayan bir sahne korkusu edinmeme neden oldu. Ne büyük düğünlerde açabiliyordum ağzımı, ne de hepimizin sonunda yerlere devrildiğimiz pelerinli ve sandaletli yerlilerle dolu meyhanelerde. Başka birine deli gibi aşık olduğu için benimle evlenmeyecek kadar şanslı olan güzel ve ön yargısız Berenice'nin evinde de annemle babam kişisel masraflarım için para göndermekte geciktiklerinde kaygılı telgraflarımı veresiye gönderen, hatta birkaç kere beni zorluk çekmekten kurtarmak için posta çeklerimi önceden ödeyen unutulmaz Sarita'nın telgraf ofisinde de dut yemiş bülbül gibiydim. En unutulmaz kızsa kimsenin aşkı değil, şiir bağımlılarının perisiydi kuşkusuz. Cecilia Gonzalez Pizano'ydu adı. Vızır vızır işleyen bir zekası, kişisel bir sevimliliği, fena halde tutucu bir ailede yetişmesine karşın özgür bir ruhu ve her türlü şiiri hatırlayan olağanüstü bir belleği vardı. Soylu ve bekar teyzesiyle lisenin kapısının karşısında güneş çiçekleriyle dolu bir bahçeyi çevreleyen sömürge döneminden kalma bir malikanede yaşardı. İlk önceleri bu şiirsel çekişmelerle kısıtlı bir ilişkiydi. Ama zamanla Cecilia gerçek bir hayat arkadaşı oldu. Her zaman gülerdi. Sonunda herkesin suç ortaklığıyla Calderon öğretmenin derslerine sızmayı başardı. Arakataka'da yaşarken bana bir öyküyü anlatmanın en eski ve mutluluk verici biçimi, akordeon eşliğinde güzel bir sesle şarkılar söyleyerek bir şenlikten ötekine gezmek gibi gelir. Bunun hayalini kurar, harika bir yaşam olduğunu düşünürdüm. Annem çocuklar doğurmak için piyanodan vazgeçmişse ve babam da o çocukların geçimini sağlamak için kemanını bir yana bırakmışsa, en büyük oğullarının müzik uğruna açlıktan ölmeye niyetlenmesi pek doğru gelmiyor kulağa. Lise grubunda şarkıcı ve tiple çalgıcısı olmam, en zor müzik aletini çalacak kulağımın olduğunun ve şarkı söyleyebildiğimin kanıtıdır. Lisede benim el atmadığım hiçbir milli bayram ya da tumturaklı bir olay düzenlenmemiştir. Bunlarda başı çeken daima Guillermo Quiveda Zornoza öğretmen olurdu. Hem bestekardı hem de kentin ileri gelenlerinden biriydi. Belediye bandosunun ebedi şefi ve gelincik şarkısının Yürek Gibi Kırmızı Yoldaki Gelincik yazarıydı. Bu gençlik şarkısı zamanında sabahlanan gecelerin ve serenatların göz bebeği olmuştur. Pazar sabahları ayinden sonra her zaman La Gazza Ladra ile başlayıp Il Trovatore korosuyla bitirdiği konserine katılmak için parkı ilk geçenlerden biri olurdum. Ne öğretmenim bunu bildi ne de ben ona söylemeye cesaret edebildim. Ama o yıllarda hayatta düşlediğim tek şey onun gibi olmaktı. Lisede müziği takdir etmeye yönelik bir ders için gönüllüler istendiğinde ilk el kaldıranlar Guillermo Lopez ve bendim. Ders cumartesi sabahları ilk klasik müzik programı Bogota'nın sesinin yöneticisi Andres Pardo Tovar öğretmenliğinde yapılacaktı. Sınıf için düzenlenmiş yemekhanenin dörtte birini bile doldurmuyorduk. Ama anında onun havarilerinkini andıran akıcı diliyle baştan çıktık. Kusursuz bir çaka koydu. Koyu lacivert bir takım, saten bir ceket giyer, inişi çıkışlı bir sesle ve kesik beden hareketleriyle konuşurdu. Onun antikalıkları arasında sözünü etmeye değer olan, tıpkı bir deniz aslanı eğitmeninin aşkı ve yetkinliğiyle pikabını kullanmasıydı. Bizi tartışmasız acemiler olarak kabul etti ki doğruydu bu. Saint Saëns'ın hayvanlar karnavalıyla işe başlayıp her hayvanın kesin verilerle altını çizdi. Sonra Prokofiev'in Peter ve Kurt'unu çaldı. Bu cumartesi sabahı şölenlerinden bende büyük ustaların müziğinin neredeyse gizli bir kötü alışkanlık olduğuna ilişkin utanç verici bir duygu kaldı. Ve iyi müzikle kötüsü arasında küstah ayrımlarda bulunmamayı öğrenmek yıllarımı aldı. Ertesi yıl 4. sınıfın geometri öğretmeni olarak karşımıza gelene kadar müdürle başka bir ilişkim olmadı. Salı günü sabah 10'da sınıfa girdi. Kimseye bakmadan homurdanarak günaydın dedi ve hiçbir toz kırıntısı kalmayana kadar sünger silgiyle kara tahtayı temizledi. Sonra bize döndü ve yoklama bile yapmadan Alvaro Ruiz Torres'e "Bir nokta nedir?" diye sordu. Torres'in yanıt verecek zamanı olmadı çünkü fen öğretmeni çalmadan sınıfın kapısını açarak müdüre Eğitim Bakanlığı'ndan acil bir telefon geldiğini bildirdi. Müdür aceleyle telefona yanıt vermek için sınıftan çıktı ve geri gelmedi. Bir daha hiç geri dönmedi çünkü telefon, hizmete adadığı tüm bir ömrün ardından lisede geçirdiği 5 yıllık müdürlük görevinden alındığını bildirmek içinmiş. Ardından gelen müdür, şair Carlos Martin'di. Barranquilla'da Cesar Del Valle'nin keşfetmeme yardım ettiği Piedra Cielo grubunun iyi şairlerinin en genciydi. 30 yaşındaydı ve 3 yayınlanmış kitabı vardı. Şiirlerini biliyordum ve Bogota'da bir kitapçıda karşılaşmıştık da ama ona ne söyleyecek bir şeyim vardı ne de imzalatmak için yanımda bir kitabı. Bir pazartesi günü hiç haber vermeden öğle teneffüsünde ortaya çıktı. Onu daha geç bekliyorduk. İngiliz kumaşından, çizgili takımıyla bir şairden çok avukata benziyordu. Açık bir alnı ve şiirlerinde bile fark edilen bildiğinden şaşmazlığını vurgulayan çizgi gibi bir bıyığı vardı. Ölçülü adımlarla en yakınındaki öğrenci grubuna yöneldi. Sakin ve her zamanki biraz mesafeli tavrıyla bize elini uzatarak "Merhaba, ben Carlos Martin" dedi. Ben o sıralarda Eduardo Carranza'nın El Tiempo'nun edebiyat bölümünde ve Sabado dergisinde yayınladığı şiirlere hayrandım. Bana Guillermo Valencia efsanesini haritadan silmeye niyetli genç şairler arasında moda olan Juan Ramon Jimenez'in Platero'ya Yo adlı kitabından esinlenen bir tarz gibi görünüyordu. Uçsuz bucaksız bir servetin mirasçısı olan şair Jorge Rojas, adı ve parasıyla bazı orijinal kitapların yayınlanmasını desteklemiş, bu da büyük bir ilgi uyandırarak iyi ve tanınmış bir şair grubunun bir araya gelmesini sağlamıştı. Böylece okul içi ilişkilerde büyük bir değişiklik yaşandı. Önceki müdürün görüntüden ibaret imgesi elbette gerekli mesafeyi koruyan ama her zaman ulaşabileceğimiz bir yerde duran somut bir varlıkla yer değiştirdi. Nasıl göründüğümüzle ilgili rutin kontrolü ve öbür gereksiz uygulamaları bir kenara bırakan yeni müdür, arada bir gece teneffüslerinde öğrencilerle sohbet de ederdi. Bu yeni tarz benim de yoluma girmemi sağladı. Belki de Calderon yeni müdüre benden söz etmişti. İlk gecelerden birinde şiirle ilişkim üzerine öylesine bir sondaj yapınca içimde ne varsa boşalttım ona. Bana Don Alfonso Reyes'in üzerinde çok konuşulan La Experiencia Literatura adlı kitabını okuyup okumadığımı sordu. Okumadığımı itiraf edince ertesi gün kitabı getirdi. 3 derste kitabın yarısını sıramın altından okuyarak bitirmiştim bile. Kalanını da futbol sahasında teneffüslerde okudum. Bu kadar prestijli bir deneme yazarının Agustin Lara'nın şarkılarını çok akıllıca bir cümleyi bahane ederek Garcilaso'nun şiirleri gibi incelemekle ilgilenmesi beni keyiflendirmişti. Agustin Lara'nın popüler şarkıları popüler şarkı değillerdir. Bu benim için gündelik yaşam çorbasında erimiş şiirle karşılaşmak gibi bir şeydi. Martin muhteşem müdür dairesinden de vazgeçti. Ofisini açık kapılarla ana avluya kurunca bu onu akşam yemeklerinden sonraki sohbetlerimize daha da yakınlaştırdı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte uzun süreliğine ana meydanda yer alan sömürge döneminden kalma iyi durumdaki evlerden birine yerleşti. Duvarlarındaki rafların o yılların yenilikçi zevklerine özen gösteren bir okurun hayal edebileceği tüm kitaplarla dolu olduğu bir çalışma odası vardı. Hafta sonları Bogota'dan arkadaşları, özellikle de Piedra Cielo grubundan dostları ziyaretine gelirlerdi. Bir pazar günü Guillermo Lopez Guerra ile gezinirken uyduruk bir nedenle evine gittiğimizde iki büyük yıldızla Eduardo Carranza ve Jorge Rojas ile karşılaştık. Müdür sohbeti bölmemek için bize oturun anlamına gelen hızlı bir el işareti yaptı. Orada oturup yarım saat Paul Valery'nin adını bile duymadığımız bir kitabı hakkında tek bir sözcüğünü bile anlamadığımız bir sohbeti dinledik. Carranza'yı Bogota'daki kitapçılarda ve kahvelerde görmüştüm. Onu sadece sıradan giysilerine ve varoluş biçimine son derece yakışan sesinin tınısından ve akıcılığından bile tanıyabilirdim. Bir şairdi o. Oysa Jorge Rojas'ı Carranza ona adıyla hitap edene kadar üst başından ve bir bakanı andıran tarzından çıkarabilmem olanaksızdı. Ben bu üç büyük ustanın şiir hakkındaki tartışmalarına tanık olmak için yanıp tutuşuyordum ama gerçekleşmedi bu. Valeri konusu bitince müdürümüz elini omzuma koyarak konuklarına "İşte size büyük bir şair" dedi. Kibarlığından söylemişti elbette ama ben yıldırım çarpmışa döndüm. Carlos Martin iki büyük şairle fotoğrafımızı çekmek için ısrar etti ve çekti de. Ama o fotoğraftan ancak yarım yüzyıl sonra yaşlılığının keyfini sürmek için çekildiği Katalan kıyısındaki evde haberim oldu. Lise bir yenilik rüzgarıyla sarsılıyordu. O zamana kadar yalnızca erkek erkeğe dans etmek için kullandığımız radyo, Carlos Martin'le birlikte ilk kez avluda gece haberlerini dinleyip tartıştığımız sosyal bir yayın aracına dönüştü. Bir edebiyat merkezi kurularak gazetenin çıkmaya başlamasıyla kültürel etkinlikler de arttı. Edebiyata gerçekten ilgi duyanların listesini yaptığımızda kişi sayısı bize grubun adını da sağladı. 13'lerin Edebi Merkezi. Ön yargılara bir meydan okuma olarak kabullendiğimiz bu durumu ayrıca uğurlu saydık. İnisiyatif öğrencilerindi. Tek değişiklik haftada bir kez edebiyattan söz etmek için bir araya gelmemizdi aslında. Oysa ne lisede ne de dışarıda bundan başka bir şey yaptığımız yoktu ki. Herkes kendi yapıtını getirir, okur ve ötekilerin değerlendirmelerine sunardı. Ben Javier Garces takma adıyla imzaladığım dörtlüklerimi okurdum. Amacım kendimi farklı kılmak değil, gizlemekti aslında. Bunlar ne ilham ne de soluk sahibi, yüreğimden gelmedikleri için hiçbir şiirsel değer yüklemediğim basit teknik denemelerdi. Quevedo, Lope de Vega ve hatta Garcia Lorca'yı taklit ederek başlamıştım. Sekizli hece ölçüleri öylesine kendiliğinden çıkıverirdi ki, ivmesiyle devam etmek için başlamak yeterliydi. Bu taklit ateşine fena yakalanmıştım. Kendime Garcilaso de Vega'nın 44'lüğünün her birini kendi düzeni içinde hicvetme görevi verdim. Bunların yanı sıra istek üzerine bazı yatılı öğrencilerin pazarları sevgililerine verecekleri şiirleri de yazardım. Hatta bu kızlardan biri bana son derece gizli kalması kaydıyla heyecan içinde sevgilisinin sanki kendi yazmış gibi ona adadığı dizeleri okudu. Carlos Martin bize lisenin ikinci avlusunda pencereleri güvenlik nedeniyle kilitli olan küçük bir depo vermişti. Beşimiz orada bir sonraki toplantıda yapılacakları belirliyorduk. Grubun üyelerinden benden başka hiçbiri yazarlık mesleğini benimsemedi. Ama o sırada meselemiz bu değil, herkesin kendi olanaklarını görebilmesiydi. Başkalarının yapıtlarını tartışır ve sanki bir futbol maçından konuşuyormuşuz gibi kızışırdık. Bir gün Ricardo González Ripoll'ün bir tartışmanın ortasında odadan çıkması gerekince müdürümüz kulağını kapıya yapıştırmış, tartışmayı dinlerken yakalandı. Çok anlaşılır bir meraktı bu. Boş zamanlarımızı edebiyata ayırmamız ona hiç de gerçekçi görünmemişti. Mart ayının sonlarında eski müdürümüz Don Alejandro Ramos'un Bogota'daki Parque Nacional'de başına bir kurşun sıktığı haberi geldi. Kimsenin bu davranışını yalnız ve biraz da depresif karakteriyle ilintilendirmeye niyeti yoktu. Capitolio Atrium'unda iki fanatik tarafından baltayla katledilen 4 sivil savaşın galibi, mücadeleci ve liberal politikacı General Rafael Uribe Uribe'nin heykelinin ardında intihar etmesi için mantıklı bir neden de akıllara gelmiyordu. Herkesin aklında başka bir devre veda gibi kalan müdür Alejandro Ramos'un cenazesine yeni müdürümüzün başında olduğu temsilciler katıldı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 237.